Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 151. 7. kaset B yüzü. Herhangi bir bağ veya bahçe tarla olarak sürüldüğü anda otomatik olarak devlet mülkiyetine miriye geçer ve üzerinden düzenli olarak öşür ile diğer köylü vergileri alınmaya başlanırdı. Ayrıca herhangi bir tımarın sınırları içinde köylü tarafından tarıma açılan topraklarda otomatik olarak tapulu olur ve böyle toprakların vergilerini tımar sahibi almaya başlardı. Ancak bazen bu topraklar tahrir defterlerinde kayıtlı olmayan eklentiler gibi görüldüğünden gelirlerine merkezi hazinenin temsilcilerinin mevkufatçı el koymaya kalkıştığı da olurdu. Ama kanun koyucu eninde sonunda seferlerindeki büyük hizmet ve yararlılıkları nedeniyle sipahi lehine karar vermiş fakat tımarların sınırlarının titizlikle çizilmesini de hükmüne eklerdi. Devletin bu gibi beklenmedik kazanımları genel olarak sipahiye bırakmasının nedeni bir sonraki arazi tahririne kadar ekstra gelirden yararlanabilirim düşüncesiyle tapulu tarım topraklarını genişletmeye özendirmekti. Dolayısıyla sipahi genellikle dağınık toprak parçalarını birleştirip yeni aile çiftlikleri yaratmaya çaba gösterir ya da köylülerini tımar dahilindeki çorak toprakları tarıma açmaya teşvik ederdi. Tapu yoluyla toprak edinebilme hakkı toprağa işleyip vergisini ödeyebilecek olanlarla yani köylüler (parantez içinde reaya) ile sınırlıydı. Kentliler veya askeri sınıf mensupları ilke olarak bunun dışındaydı. Herhangi bir yolla tapulu toprak elde ettiklerinde ise onlar köylülerle aynı yükümlülüklere tabi olur ve öyle muamele görürlerdi. Devlet tahrirlerinde kaydedilmeyen göçerler henüz tapu yoluyla köylülere verilmemiş devlet arazisine talip olabilirlerdi. Herhangi bir aile çiftliği birimi boşaldığında öncelikle eski sahibinin yakın akrabaları, sonra da köyün diğer sakinleri tapusunu almak için başvurabilirlerdi. Tapulu araziye giriş, alelade kiralama, satın alma ya da miras yoluyla toprak edinme süreçlerinden tapulama veya tapuya verme denilen basit bir işlemle ayrılırdı. Pratikte tapu sözleşmesi kadı sicillerinde görüldüğü üzere bir satış sözleşmesi gibi düzenlenirdi. Devletin temsilcisi her kimse sözü edilen toprağı bu bağlamda geçerli bütün haklarıyla sattığını ve karşılığında tapu resmini nakit olarak aldığını, sonra da diğer taraf bütün koşulları kabul ettiğini beyan ederdi. Kadı bütün işlemin şeriat hükümlerine tamamen uygun biçimde gerçekleştiğini onaylar ve sözleşme mahkeme defterlerinde saklanırdı. Bu gibi sözleşmelerde genellikle şu formül kullanılırdı. Bu belgenin düzenlenmesinin nedeni falanca yerdeki tımarın sahibi Mehmet'in gelip mahkeme önünde iradesini şu şekilde beyan etmesidir. Belirtilen sınırlar içinde yer alan çiftliğin tasarrufunu toprağa ekip biçmek ve mahsulünü kaldırmak ve her yıl öşrünü ve rüsumatını vermek koşuluyla benden bu belgeyi alan Ali'ye verdim ve kendisinden şu kadar akçe tapu bedelini nakit olarak aldım. Bunun üzerine Ali de bu beyanı kabul ettiğini bildirmiştir. Bu sözleşmelerde tasarrufun koşulları, miras hakları, toprağın kullanım tarzı, vergiler ve emek hizmetleri ve benzeri hakkında hiçbir şey yer almazdı. İşin bu yönleri İslam hukukundan ayrı ve farklı olan sultani kanunnamelerde ayrıntılarıyla ele alınırdı. Sözleşmede geçen tapu sözcüğü her iki tarafında bu sultani kanunnamelerin bütün hükümlerine uymayı kabul ettiği anlamına gelirdi. Tapu sözleşmesi, tasarruf koşullarında anlaşmazlık çıkması halinde tarafların mahkemeye gitme haklarının yasal teminatıydı. Sultani hukuk, köylünün tasarruf hakkını şu sözlerle teyit ederdi. Bir köylünün, parantez içinde raiyetin, toprağı bir kere köylünün tasarrufuna verildiğinde tapu hukukuna göre kimse bu toprağı onun elinden alamaz ve bir kere tapuyla tasarruf edilen toprak üzerinde yeni bir tapu çıkartılamaz. 2. Mehmet Kanunnamesi Metin 151. Bununla birlikte çoğu zaman tarafları sözleşme yapmak üzere kente mahkemeye gitme ihtiyacını duymadıkları, her şeyin örf ve adet uyarınca sürüp gittiği izlenimini ediniyoruz. Nitekim herhangi bir köylünün yeterince uzun süre toprağı fiilen tasarrufunda bulundurması ve kimsenin buna karşı çıkmaması halinde sultani hukuk bu durumu yasal tasarruf olarak tanıyordu. Dahası herhangi bir tımar sahibinin köylünün toprağını bir süre tapu senedi olmadan işlemesine izin vermesi halinde daha sonraki tımar sahipleri aynı köylüden tapu bedeli alamazlardı. Bu koşullarda kadı sicillerinde görece az sayıda resmi sözleşme örneğine rastlanması, gerekli hukuki formalitenin tımar sahipleri ve köylülerce çoğu zaman göz ardı edildiğini düşündürmektedir. Sayfa 153. Tapu sisteminde tasarruf haklarının niteliği. Köylünün genellikle tasarruf olarak tarif edilen tesahüp hakkı, tefviz sözcüğüyle daha iyi açıklık kazanmaktadır. Tasarruf sadece fiili tesahüp demekti. Tam yetki verme anlamına gelen tefviz ise köylünün tüm üretim sürecini örgütleme bağımsızlığını ifade etmektedir. Gerek sultani hukuk gerekse kadı mahkeme sicilleri göstermektedir ki toprağın kullanımının değiştirilmesi sonucu düzenli tahıl üretimine ya da arazinin miri karakterine halel gelmesi dışında tımar sahibi köylünün tarımsal faaliyetine müdahalede bulunamamaktadır. İslam hukuku çerçevesinde devlet mülkiyetindeki arazinin tefvizi hukuki açıdan bir kiralama işleminden ibaretti. Oysa bir tefviz sözleşmesi olağan bir İslami kiralama prosedürünün bütün şartlarını içermiyordu. Çünkü köylü kiralama koşullarının pazarlığını yapma özgürlüğüne sahip değildi. Miri toprağın tasarrufunu İslami kiralama kavramı çerçevesinde yorumlama çabası bizi çelişkiye düşürür. Çünkü devlet mülkiyetinin özgür hükümleri başlangıçta tarihsel akışın biçimlendirdiği bir toprak düzeni olarak çift haneyi sürdürmeye yönelik bir dizi ampirik kural tarafından belirlenmiş bulunuyordu. Tapuya bağlı tasarruf gerçek anlamıyla mülkiyetin unsurları olması gereken temel bazı hakların dışlanması demekti. Devlet mülkiyetindeki araziye tasarruf eden kişi toprağını satamaz, bağışlayamaz, ipotek veya vasiyet edemez, bağ veya meyve bahçesine dönüştürmek ya da üzerine bina yapmak suretiyle özgün kullanımını değiştiremezdi. Öte yandan tapulu tasarruf başka bir çiftçiye devredebilme, parantez içinde ferah, oğullarına miras bırakabilme, öncelikle karısı, kızı veya erkek kardeşi tarafından edinilebilme gibi basit bir kiracılık ilişkisinde söz konusu olmayan bazı ayrıcalıkları da beraberinde getiriyordu. Şimdi tapulu kiracılığın neden bu kısıtlamaları ve ayrıcalıkları içerdiğine bir göz atalım. Devlet mülkiyetindeki arazinin satışı yasaktı. Çünkü bir kere satıldığında toprak özel mülkiyet konusu haline gelir ve bunun geri dönülmez sonuçları olurdu. İslam usul hukukuna göre ölen şahsın mal varlığından bütün borçları ödenmek ve sonra mirası bölüşülmek zorunludur. Pratikte ise kadı sicillerindeki bazı örneklerden anlaşıldığı kadarıyla alacaklılar ödenmemiş bir borç karşılığı köylünün toprağına el koymaya ve oğlunu mirasından yoksun bırakmaya kalkışabiliyordu. Herhalde bu tür olaylar hayli yaygınlaştığı içindir ki 1601'de Sultan, miri arazinin hiçbir şekilde borç ödemek için satılamayacağını hükme bağlamıştı. Aksi takdirde Osmanlı fıkıhçıları bu gibi durumlarda özellikle köylülerin çiftlik birimlerinin mirasçılar ile alıcılar arasında bölüştürülüp parçalanmasından, dolayısıyla Osmanlı vergi ve tımar dirlik sisteminin toptan çöküşe uğramasından endişe ediyorlardı. Gerçekten Osmanlı arazi kanunnamelerinde çiftlik birimlerinin bölünmezliği kuvvetle vurgulanmaktadır. Bakınız sayfa 191. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin belirttiği ve kadı sicillerinin de yansıttığı gibi fiiliyatta miri arazi pekala alınıp satılıyordu. Ölümü 1574. Gerek yerel sipahinin gerekse başkalarının toprağın miri statüsünün korunmasında çıkarları olması yüzünden devlet mülkiyetindeki bir toprak parçasının alınıp satılması son derece zor olmakla birlikte kanunu delmeyi mümkün kılan boşluk ve hukuki hileler yok değildi. Satışı bir kere mahkemece tevsik edilen toprak bir daha miri statüye döndürülemezdi. Zira o zaman bu toprak İslam hukukuna göre yapılmış bir satış sözleşmesinin konusu olmuş oluyor ve bu mutlak mülkiyeti tesis edip koruyordu. Bu gibi toprakların devlet tarafından geri alınması 2. Mehmed'in toprak reformu örneğinde olduğu gibi sultanın çok radikal bir kararını gerektirirdi. Tabi İslam hukuku her şeyin üzerindeydi ve şer'i hükümlere aykırı davranmak günahtı. Bu yüzdendir ki tahrir defterlerinde, kadı sicillerinde ve gerek mülk gerekse vakıflara ilişkin başka kayıtlarda söz konusu toprağın İslam hukukuna uygun bir satış aracılığıyla elde edilmiş olduğunu vurgulayan notlara sık sık rastlıyoruz. Bazen bu işlemler hile ve danışıklılık kokmaktadır. Halifeliğin ilk yüzyıllarında da benzer usuller haraci fey denilen devlet arazisini kendi malikanelerine dönüştürmek isteyen özel çıkar sahiplerince yaygın olarak kullanılmış devlete hizmet noktasından yola çıkan bazı fıkıhçılar da buna karşı haraci toprakların her türlü satışının hukuka aykırı olduğu ve dolayısıyla geçersiz sayılması gerektiği kuralını getirmişlerdi. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde devlet mülkiyetindeki toprakların kanun dışı yollarla alım satımının hükümet çevrelerinde endişe uyandıracak boyutlara ulaşmış olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu satışlara şer'i mahkemeler aracı olduğundan uygulamaya son vermek için ülkenin en yüksek dini yetkilisi olarak Şeyhülislam'ın görüşüne gerek duyulmuş, Ebu Suud da kadıların bu tür satış belgeleri düzenlemelerinin tamamen geçersiz olduğu yolunda bir fetva vermiştir. Çeşitli örneklerde tekrar tekrar bu tür satış belgelerinin İslam hukukundan mutlak surette aykırı olduğunu belirtmiş, hatta kendisine böyle satışları tevsik eden bir kadının cezalandırılmasının caiz olup olmadığı bile sorulmuştu. Çoğu durumda devlet rakabesi altındaki toprakların satışının durum belirsiz olduğu ya da kadının gerekli incelemeyi yapıp söz konusu sahiplenmenin gerçek niteliğini saptaması imkansız olduğu için gerçekleşebildiği anlaşılmaktadır. Kuşkusuz bunda rüşvet ve iltimasın da belirli bir payı vardı. Bu tür toprakların daha sonra başka satış işlemlerine de konu olması sahiplerinin mülkiyet haklarını pekiştirici bir rol oynuyordu. Yukarıda sözünü ettiğimiz belirsizlikler çoğu zaman miri toprakların yasal ferah muamelesinden kaynaklandığını göstermektedir. Devlet mülkiyetindeki toprakların tasarrufunun nakdi tazminat karşılığı devir veya transferi, parantez içinde ferah, tamamen yasal bir işlemdi ve bu muameleye de sicillerde bay yani satış denmekteydi. Nitekim bu belirsizliği asgariye indirmek amacıyla çıkartıldığı anlaşılan fetvalarda miri araziye ilişkin ferah işlemleri söz konusu olduğunda kadının toprağın tasarrufunu elinde bulunduran filancanın sipahinin izniyle ve şu kadar paranın ödenmesi karşılığında tasarrufunu falancaya devrettiğini, bunun üzerine sipahinin de şu kadar paranın hakkı karar, parantez içinde daimi tasarruf haklarının tesisi için gerekli bedel olarak ödenmesi karşılığında söz konusu toprağı tapulu olarak falancaya vermek suretiyle işlemi onayladığını özellikle belirtmesi isteniyordu. Bu formül, muamele konusunun mülkiyet hakları tesis eden normal bir satış değil, yalnızca tasarrufun devri olduğunu açıklığa kavuşturmaktaydı. Hakim sınıfın nüfuzlu mensupları satış yoluyla toprak edindiğinde genellikle sultana çıkıp bir mülkname veya temlikname almak suretiyle mülkiyet hakkını sağlama bağlamaya çalışırdı. 16. yüzyıl ortalarında Ebu Suud Efendi'nin arazi rejimi konusunda verdiği fetvalar ile bunları dayandırdığı klasik İslam teorisi şerhleri, onun mülke karşı mirinin korunması ve vergilendirme sorunuyla ne kadar meşgul olduğunu yansıtmaktadır. Zamanın en yetkili din alimince verilen bu fetvaların Osmanlıların toprak sahipliği ve vergilendirme uygulamalarına ilişkin daha sonraki yorumları üzerinde kesin bir etkisi oldu. Ebu Suud'un devlet mülkiyetindeki topraklara ilişkin tanımlamaları Osmanlı toprak hukukunun son ve kesin yorumu olarak bundan böyle çıkartılan kanunname ve tahrir defterlerinde yer aldı. Açıktır ki Ebu Suud'un esas kaygısı Osmanlı miri rejimi ve toprak vergilerini yetkin tanımlara kavuşturup toprak düzenini tehdit eden uygulamalara son vermekti. Ona göre belirli bir toprak kategorisinin miri karakterinin farkında olmayan bazı kadılar bu toprakların mülk edinilmesini yasallaştıran belgeler düzenliyorlardı. Bu suistimal diyordu Ebu Suud, gerek kamusal ve gerekse özel alanlardaki geleneksel düzenin tamamını tehlikeye sokacak kadar yaygınlaşmıştı. Buna karşı dini müeyyideler getirmek için Osmanlı miri rejimini 9. yüzyılın büyük fıkıhçılarının özellikle de Hanefi okulunun en liberal temsilcisi Abu Yusuf'un geliştirdiği ilkeler ışığında açıklamaya çalıştı. Ebu Suud'un söylediklerine bakılırsa Osmanlı uygulamasında miri devletin dominium eminensi altındaki toprak demekti. Ebu Suud, öşri olarak anılmasına yani Müslümanların tasarrufunda olduğu için öşür ödenmesini gerektirmesine karşın bu toprakların başlangıçta haraci olduğu görüşündeydi. Fetih öncesinin gayrimüslim çiftçileri bu topraklara ekip biçmeye devam edebilmek için mahsulleri üzerinden yerine göre 5'te 1 ile 3'te 2 arasında talep edilen bir haraç ödemek zorundaydılar. Bu İslam'ın ilk dönemlerinde yerleşmiş bir kuraldı. Oysa fethedilip Müslüman fatihler arasında dağıtılan topraklar ile barışçı yoldan ele geçirilen topraklardan yalnız onda bir (parantez içinde öşür alınabiliyordu). Ebu Suud, Osmanlı İmparatorluğundaki bütün toprakların askeri güçle ele geçirilmiş olduğunu vurguladı. Dolayısıyla bunların hepsi haraci topraklardı ve cari haraç oranı üzerinden arazi vergisi ödemekle yükümlüydüler. Bu yorum Osmanlı köylüsü üzerinde çok derin etkiler doğurabilirdi. Zira bu hükme kadar imparatorluk kanunnameleri tahıl ekimine ayrılmış topraklarda öşür oranını yalnız 8'de 1 olarak saptamıştı. Ve tahrir defterlerinin de gösterdiği gibi bu kanunnameler 14. (parantez içinde Bitinya, Trakya, Kuzey Yunanistan, Bulgaristan ve Batı Anadolu) 15. (parantez içinde Arnavutluk, Mora, Sırbistan ve Bosna ve 16. yüzyıllarda fethedilen topraklarda gerçekten uygulanıyordu. 5'te 1 oranı ise ancak Ebu Suud'un fetvalarından sonra fethedilen diyarlara, yani Kıbrıs'a 1570-1571, Gürcistan'a 1570 ve Girit'e 1669 uygulanmıştır. Daha önce fethedilen ülkelerde öşür oranı olarak 8'de 1 genellikle korunuyor ama olağanüstü vergiler (parantez içinde avarız) daha sık talep ediliyordu. Anlaşılan hızla büyüyen bütçenin ihtiyaçlarını karşılamak için devlet gelirleri şu veya bu şekilde arttırılmak zorundaydı. Oysa bizzat Ebu Suud'un belirttiği gibi o sırada onda biri sözcük anlamıyla yorumlayan köylüler öşrün 8'de 1 olarak alınmasına bile karşı çıkıyor ve sadece onda 1 vermenin hakları olduğunu iddia ediyorlardı. Dipnot: Macaristan'da öşür mahsulün tam onda 1'i oranında alınıyordu. Bakınız Barkan 1943 sayfa 269-324. Herhalde bu da hükümeti Ebu Suud'dan mevcut vergi sisteminin İslami kaynakları hakkındaki tefsirini istemeye sevk etmiş olsa gerektir. Sayfa 157. Devlet mülkiyetindeki topraklar ve timar sistemi. Osmanlı Devleti'nde miri arazi rejimini gerekli kılan bir başka neden de eyaletlerde timarlı sipahi ordusunu kurup desteklemekti. Timar tevcilerinin sınırları mevcut köy, çiftlik ve mezra sınırları gözetilerek çiziliyordu. Timar sahipleri toprağa mülk edinememek veya kendi yararlarına kullanamamakla birlikte boş veya köylü reayanın tasarrufundaki tarım arazisiyle gene timarları dahilindeki otlakları, çorak toprakları, yabani meyve ağaçlarını, ormanları ve suları kontrolleri altında bulundurmaya kanunen yetkiliydiler. Tapulu arazinin tasarruf ve devir işlemleri onların gözetiminde oluyor, boş duran tarım topraklarını tapu ile kiralamaya verebiliyor, hariçten kimselerin timar dahilindeki su ve otlakları kullanması ya da deftere kaydedilmemiş topraklara ekip biçmesi halinde onlardan kendi adlarına vergi toplayabiliyorlardı. Doğada kendiliğinden yetişen ağaçların meyveleri de onlara aitti. Özetle timar sınırları içinde sipahinin bölgesel veya teritoriyel haklarından söz etmek mümkündü. Timar sahibi kendi bölgesindeki suçluları izleyip yakalamak gibi inzibati yetkilere de sahipti. Ancak imparatorluğun ceza hukuku çerçevesinde yerel kadının verdiği bir hüküm olmaksızın hiçbir cezalandırma işlemine girişemez, en küçük bir para cezasını dahi uygulayamazdı. Görevleri kısaca timar bölgesinde kendi üzerine yazılan köylülerin şahıslarını ve haklarını korumak ile sefere çağrıldığında imparatorluk ordusuna katılmaktan ibaretti. Timar hiyerarşisinin ziyamet sahibi üst kademeleri de kendi kontrol alanlarındaki güvenlikten sorumluydular ve dolayısıyla daha alt düzeydeki sipahilerin timarlarında kesilen para cezalarının gelirini paylaşırlardı. Tabii bu yüzden sık sık anlaşmazlık çıkar ve reform ihtiyacı kendini hissettirirdi. Ziyamet sahiplerinin toprakları serbest, yani özerk veya dokunulmaz olarak tanımlanan özel, ayrıcalıklı bir kategoriye girerdi ve serbestiyet, sancak beylerinin dönem dönem çıktığı güvenlik teftişlerine karşı da onların özerkliğini sağlardı. Daha 2. Murat döneminin 1421-1451 tahrir defterlerinde tek bir tımarın veya köyün birden fazla sipahinin ortak tasarrufunda olduğu görülmektedir. Herhalde bu gibi tımarlar hükümetin bir yandan kayıtlı tımar birimlerinin (parantez içinde kılıç) bütünlüğünü korurken diğer yandan sipahilerin sayısını arttırma politikası sonucu türemişti. Tımar sahibi öldüğünde oğullarına ortaklaşa tasarruf için bir tımar tevcih edilmesi halinde de aynı sonuç doğabiliyordu. Ne var ki 16. yüzyılda ortak tımar sahipleri genellikle akraba değillerdi. Öte yandan sipahilere tımar olarak bütün bir köyün geliri yerine birkaç köyün gelirinden hisseler verilebiliyordu. Bir yönüyle bu, büyük timar birimlerini bölüp parçalamaksızın değişik boyutlarda timar ve terfi verebilmek ihtiyacının doğal bir sonucuydu. Ama aynı zamanda bu usul herhangi bir sipahinin tıpkı feodal bir lord gibi bütün bir köyün toprağı ve köylüsü üzerinde tam ve bağımsız denetim sahibi olmasını önlemeye yönelik bilinçli bir politikayı simgeliyordu. Nitekim yüksek taşra yöneticilerinin hasları da aynı şekilde beylerbeylik ya da sancaklarının dört bir yanına dağılmış biçimde tevcih olunurdu. Ancak tabii bu son örnekte yöneticinin kendisine tevdi edilen alanın her köşesiyle özellikle periyodik güvenlik teftişleri çerçevesinde aynı derecede ilgilenmesini sağlamak gibi ek bir neden de söz konusuydu. Toprak ve köylüler üzerindeki denetimleri açısından timar sahipleri batılı feodal lordlarla karşılaştırılamaz. Timarlılar kendilerine tahsis edilen vergi gelirini toplamaya yetkiliydiler ama kanunun tanımladığı hizmetler hariç toprak veya köylü üzerinde somut bir hakları yoktu. Kanunnamelerde onlardan toprağın veya köylü reaya sahibi gibi söz edilmesine karşın toprak sahibi değillerdi. Devletin temsilcileri olarak sadece kanuna göre toprağın tasarruf ve kullanım sürecini gözetiyorlardı. Ama reaya ayrılmış toprakları edinme ve ekip biçmeleri kesinlikle yasaktı. Aile maiyetleri ve atlarının ihtiyaçlarına karşılık bir çiftlik veya bir bağ ile bir çayır alabiliyorlardı. İmparatorluğun klasik çağında babanın timarının aile mirası gibi oğluna veya ortak olarak oğullarına kalması timar sisteminin temel kurallarına aykırıydı. Osmanlı Devleti'nin ilk yüzyıllarında timar sahibinin oğullarının babalarının timarını hep birlikte almaları, yerli senyör ailelerinin Osmanlı timar sistemi içinde alınması sürecinde geçici bir önlem olarak söz konusu olabiliyordu. 15. yüzyılın ilk yarısında Arnavutluk henüz Osmanlı egemenliğinin sıkıca kök salmadığı bir uç bölgesiyken alelade timarların çoğu babadan oğullarına geçebiliyordu. Böylece erken dönemlerde timarların intikali konusunda irsiyet ilkesi ağır basar gibiyken yönetimin giderek merkezileşmesiyle birlikte irsiyetin kaldırılması ilkesi hakim oldu. Bu zamanın Avrupalı gözlemcilerini de etkiledi ve Osmanlılarda batıdaki gibi patrimonyal bir feodal sistemin ya da irsi bir toprak soyluluğunun mevcut olmamasının başlıca göstergesi olarak yorumlandı. Has devcilerinin herhangi bir yüksek mevkide bulunma süresiyle sınırlı kalmasının yanı sıra timar ve ziyametler de aktif hizmet koşuluna bağlı bulunuyordu. Azledilen timar sahipleri toprak, reaya ve vergi geliri üzerindeki her türlü hak ve kontrollerini kaybederlerdi. Ancak sipahi ünvanını muhafaza eder ve sefere eşmeye devam etmek suretiyle askeri sınıf içinde kalmaları koşuluyla başka bir timar veya ziyamete hak kazanabilirlerdi. Bu adaylık (parantez içinde mülazemet dönemi) savaşta yararlılık gösterip timar almalarıyla sona ererdi. Mazul bir sipahi, köylü gibi toprağa ekip biçmeye başlar ve 7 yıl süreyle askeri hizmette bulunmazsa sipahi ünvanıyla birlikte askeri sınıfa özgü bütün ayrıcalıklarını da yitirirdi. O andan itibaren herhangi bir köylü, parantez içinde raiyet olarak bütün bağımlılık, parantez içinde kulluk hizmetlerini yerine getirmek ve vergilerini ödemekle yükümlü tutulurdu. Kural olarak herhangi bir sipahi öldüğünde oğlu veya oğulları timar almaya aday olur, alabilecekleri timarların büyüklüğü babalarının dirliğinin derece ve gerçek büyüklüğüne göre belirlenirdi. Öte yandan bir sipahi hayattayken de timarından vazgeçip feragat edip yönetimden aynı timarın kısmen veya tamamen oğlu ya da oğullarına tevcih edilmesini isteyebilirdi. Daha önce de gördüğümüz gibi ülkede sayısı sınırlı olan timarlar için şiddetli bir rekabet hüküm sürüyordu ve bu her dönemde imparatorluğun en önemli sorunlarından biriydi. Timara talip olanların sayısının zamanla artması 2. Mehmed'e gelindiğinde artık hayli zor bir durum yaratmıştı. Başlangıçta adaylar emrinde hizmet gördükleri komutan tarafından seçilip tek tek veya topluca hükümete tavsiye edilirlerdi. Komutanın konuya ilişkin raporu, parantez içinde tezkiresi üzerine sultan beylerbeyine söz konusu adaya kendi bölgesinden bir timar vermesi emrini, parantez içinde emri şerif gönderirdi. Sonra aday sultanın emriyle mücehhez, parantez içinde eli emirli olarak etrafı dolaşıp kendi koşullarına uygun boş bir timar arardı. Bu arayış ve bekleyiş hayli uzun sürebilir, adayın başarısı büyük ölçüde beylerbeyi ve çevresine hediye ve rüşvet dağıtabilme kapasitesine bağlı kalırdı. Sadece özbeöz Türklerin tımar alabildiği, hatta tımar sahipleri arasında onların çoğunlukta oldukları varsayımı oldukça yaygın bir yanılgıdır. Gerçi Balkanlarda sınır boylarında savaşmakta olan Türklerin ya da Anadolu'dan gelen gönüllü veya sürgünlerin çoğunlukla tımar almış oldukları doğrudur. Ama burada bile sistemin hükümete tavsiye edilme ve tımar alma sürecinde himaye ve kapılanma ilişkilerine öncelik tanıdığını görüyoruz. Pek çok tımar sahibi aslında beylerbeylerinin adamlarından, kapı halkındandı. Diğer yandan Yeniçeriler, saray kapıcıları, aşçı yamakları ve belirli bir hizmet süresinden sonra saraydan çıkmaya hak kazanan daha niceleri de tımar edinmek açısından avantajlı bir konumdaydılar. Yukarıda belirtildiği gibi yeniden tayin edilmek için sabırsızlıkla bekleyen mazur sipahiler de adayların saflarını şişiriyordu. Burada düzenli bir rotasyonun söz konusu olduğu, yani tımar sahiplerinin belirli ama pratikte uzunluğu değişiklik gösteren bir hizmet süresinin sonunda bilinçli olarak azledildiği dahi ileri sürülmüştür. Öyle veya böyle bütün bu tımar adayları şiddetli bir rekabet grubu oluşturuyor, bir yandan sultanın seferlerine katılırken diğer yandan biteviye iltimas ve himaye aramaktan ya da gayrimeşru yollara başvurmaktan geri durmuyordu. 1510-1529 döneminde Anadolu'yu sarsan müthiş Türkmen kıyamları sırasında sultana sunulan raporlarda mazlum sipahilerin, isyancıların örgütleyicileri ve önderleri arasında sayılmasına şaşmamak gerekir. Nitekim bu bunalım karşısında hükümet mevcut tımarları ortaklaşa tasarruf edilen tımarlara dönüştürmek, mevcut tımarları hisselere bölmek, yeniden tahrir yaptırıp fazladan tımar birimleri yaratmak ya da komşu diyarları fethedip toprağa tımar olarak dağıtmak gibi köklü önlemlere zorlanmıştır. Bütün bunlarla birlikte 16. yüzyıl sonlarının Habsburg savaşlarında yeni savaş usulleri karşısında yetersiz kalan eyalet sipahileri bundan böyle arka plana itildiler. Savaş meydanlarında yerlerini giderek büyüyen bir Yeniçeri ocağıyla birlikte ateşli silahlarla donatılmış paralı sekban ve sarıcalar almaya başladı. Sayfa 160. Hassa Çiftlik. 1. Süleyman'dan (parantez içinde 1520-1566) önce her sipahi tasarrufuna bir çiftlik genişliğinde 50-150 dönüm arazi, aynı zamanda bir bağ, çayır, meyve ağaçları ve un değirmeni verilirdi. Bu Bizans ve Balkan devletlerinde Osmanlı öncesi bir uygulamaydı. Bu tasarruf biçimi hassa olarak bilinirdi. Sipahinin bağımlı köylülerin sağladığı emek hizmetleri sayesinde bütün bu mal varlığını idare edebileceği düşünülürdü. Ne var ki Bizans'ın ve Balkanların Pronia sahiplerinden farklı olarak Osmanlı sipahisi hemen her yıl sefere eşmek zorundaydı ve malına mülküne bakacak zamanı pek bulamıyordu. Ayrıca Osmanlı düzeni söz konusu emek hizmetlerinden çoğunu kısmakta veya nakdi vergilere dönüştürmekteydi. Böylece ortaya çıkan yeni koşullarda sipahiler kendilerine tevdi edilen hasar kaynaklarının işletilmesiyle pek uğraşamıyorlar. Hatta bunların mukataa veya kiralama sistemi çerçevesinde özel kişilere kiralanıp sadece gelirinin toplanmasıyla bile doğru dürüst ilgilenemiyorlardı. Aslında tahrir defterlerine bakılırsa Osmanlı sipahisi dolaysız işletmeciliğe kalkışmaktansa genellikle ikinci yönteme başvuruyordu. Başka bir deyişle bu, askeri sınıfın daha da profesyonelleşmesi ve üretimle her türlü bağlantıdan uzaklaşması yönünde bir gelişmeydi. Gerçekte kamusal gelir kaynaklarına uygulanan biçimiyle kiralama, yani mukataa sistemi, hükümetin ve seçkinler zümresi mensuplarının yaslandığı esas işletme ve istismar sistemiydi. Başka bir açıdan bakacak olursak, kiralama sistemi daha ileri bir para ekonomisinin ve taşrada nakdi rant ödeyebilecek insanların varlığını gerektiriyordu. Özetle Osmanlı İmparatorluk düzeni daha merkeziyetçi bir rejim ve daha az angarya ya da askeri sınıfın daha fazla profesyonelleşmesi ve köylünün üretim sürecinde daha bağımsız hale gelmesi demek oluyor. Merkeziyetçi Osmanlı rejiminde toprağa kiralama ve iltizam yönteminin yaygınlaşması için nasıl bir açıklama getirilirse getirilsin, sipahinin hassa toprağını idare etmeyi de kendisine ayrılan kaynakların kirasını kovalamayı da beceremediği gerçeği değişmeyecektir.